İş Dünyası, Yerel Yönetimler, Magazin, Aktüalite, Stüdyo Konukları, Canlı Yayınlar, Radyo Beşiktaş'ta.
Evet, ben Neşe Berber. Şu anda Beşiktaş'tan yayındayız. Konuğum CHP İstanbul Milletvekili, artık milletvekili diyebilirim. Dursun Çiçek yanımda. Ve biz birlikte yeni yapılan seçimi biraz değerlendireceğiz. Evet, öncelikle tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyelim. Size de hoş geldiniz diyorum.
Teşekkür ederim.
Vallahi şöyle bir başlayalım. Nasılsınız demek istiyorum size aslında. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Şimdi kafalar karışık. 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'a kadar ne değişti de AKP'nin oyları %40 küsürden 49 küsüre çıktı. Yani Türkiye'de ne düzeldi? Yani seçmene ne verildi? Bunlara baktığımızda seçmenin de kafası çok karışık. Zaten bu seçimi millet istemedi. Parlamento da istemedi. Milletvekilleri de istemedi. Kim istedi? Saray istedi. Bir senaryoyla, bir baskıyla, ekonomik ve güvenlik tehditleriyle millet tekrar korkutularak AKP'ye yöneltildi. Bunda tabii AKP'nin bu projesinin altında HDP'nin ve MHP'nin de kendi seçmenine sahip çıkmaması yatıyor.
Şimdi şöyle bakıyoruz şu anda Türkiye'de yapılan dünkü seçimde, 1 Kasım seçiminde AK Parti %49.4'lerde bir oranla birinci parti oldu. Tek başına iktidar oldu. CHP'ye baktığımızda yine %25'lerde kaldı. Yine eski oyunda kaldı. MHP %12'lerde, HDP %10.3 gibi bir sayıyla sıralamasını aldı. Milletvekili kaybetti. Bir taraftan MHP'ye baktığımızda ciddi şekilde oy, çok ciddi yani bir oy.
Evet. %5 ama evet. %50.
Evet. Şimdi baktığınızda tabii siz bir CHP milletvekilisiniz. Tabii ki elbette ki CHP'yi de konuşacağız ama hani bir göze çarpan şeyler var. Bir kere AK Parti'nin %40'larda olan oyu bir anda neredeyse %50'ye dayandı. Buradaki asıl, şimdi tebrik etmek gerekiyor, doğruya doğru. Ne yaptılar da nasıl bu oyu aldılar? Çünkü hiçbir şekilde öngörülmüyordu. Kendileri dahi bu oy oranını beklemiyorlardı, samimi olmak gerekirse. Bülent Arınç bile, Sayın Bülent Arınç bile bununla ilgili söylemişti, bilirsiniz siz de. Evet. Ne oldu acaba? Nasıl bir bu artışın nedeni asıl ne oldu?
Bu konuda üç temel nedenin altını çizmek lazım. Yani birincisi bu sarayın yarattığı senaryoyla terör ve ekonomik kriz baskısı altında vatandaşın iradesi ipotek altına alındı. Çünkü onlar böyle bir sonuç için bu senaryoyu uygulamaya koymuşlardı. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal politikaları, sosyal vaatleri, işte emekliyle ilgili, taşeronla ilgili, asgari ücretle ilgili iktidar tarafından, hükümet tarafından aynen kopya edilip biraz rakamlar düşürülerek vaat edilince tabii iktidarın vaatleri muhalefetin vaatlerine göre toplumda daha ikna edici bu avantajı.
Değil mi?
Bu avantajımızı kaybettik 7 Haziran'a göre.
Evet, yani her ne kadar milletvekillerine 1500 lira verecek dedi CHP ama döndü AK Parti 1300 lira vereceğim dedi. Arada 200 lira bir fark vardı. Ona rağmen AK Parti'yi seçtiler.
Yani bir atasözü vardır. Eldeki bir kuş daldaki üç kuştan iyidir diye. Vatandaş tabii iktidarın vaatlerini daha ikna edici buluyor. Doğaldır bu sosyal olarak. Diğer önemli bir konu tabii bu süreçte iktidar partisi terörle mücadelede büyük bir dönüş yaptı.
Evet, o çok önemli yani, aslında.
Pazarlıkları bıraktı, çözüm sürecini buzdolabına kaldırdı ve terörün üzerine daha kararlı bir gitmeye başladı. Tabii bunun özellikle Güneydoğu'daki oy artışında bunun önemli olduğunu, önemli bir fark yarattığını düşünüyorum. Ayrıca yine çizilmesi gereken bir şey sarayın üslubuyla başbakanın üslubu arasındaki fark.
Evet, o Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun üslubundaki fark değil mi?
Dolayısıyla önümüzdeki süreçte başbakanın hem partinin lideri hem de başbakanlık konusunda kendi iradesini ortaya koymasını millet bekliyor. Yoksa o da milleti kandırmış olacak. Sarayın iradesine biat etmeye devam etmiş olacak. Bu noktada tabii önümüzdeki dönemde bu 4 yıllık süreçte başbakanın ön plana çıkacağını düşünebiliriz, çıkması gerek.
Şimdi AK Parti'de artık Sayın Davutoğlu'nun liderliğiyle ilgili bazı soru işaretleri vardı. Kimi kesim hani Erdoğan'dan sonra yeterli etkiyi gösteremediğinden söz ediyorlardı. Şimdi baktığımızda artık bu değişti gibi gözüküyor, değil mi? Siz de aynı fikirde misiniz? Yani bir liderlik şeyi oturdu mu?
Aslında 7 Haziran'da büyük koalisyon kurulsaydı, hı hı, AKP ile CHP arasında, bu konuda Davutoğlu çok daha rahat olarak liderliğini ortaya koyabilecekti. Şimdi sarayın yarattığı bir senaryoyla tekrar iktidar olması saraydan, onun iradesinden kurtulmasını zorlaştırıyor ama her halükarda başbakan olduğunu, lider olduğunu ortaya koyması lazım. Bir akademisyen, bir öğretim üyesi, devleti iyi tanıyor. İnsan ilişkilerinde karşılıklı saygıya dayalı bir tutum, davranışı var. Ötekileştirmekten imtina ediyor, sakınıyor. İşte Konya'dan açıklamalar var, Mevlana'dan, evet, söylemleri var. Bunların içinin ne kadar dolu olduğunu eylemleriyle göstermesi lazım. Aksi halde o da saray gibi toplumdan kopan, ötekileştiren, %50'yi dikkate almayan bir lider konumuna gelecek.
Peki şimdi baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarına, burada artık şimdi başladı yani toplumda bir hareketlenme. Herkes işte artık bu liderlerin değişmesi gerektiğini, gerçekten tam olarak neyin değişmesi gerekiyor? Neden Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman, yani çok uzun zamandır istediği sonucu alamıyor ve %25
tuzağı diyoruz. Evet. 10 bin dolar tuzağı gibi biz de %25 tuzağına takıldık.
Neden takılıyorsunuz? Yani neyi yanlış yaptığınızı düşünüyorsunuz siz bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak?
Şimdi özellikle halkın içinde yaklaşık 9 aydır dolaşıyoruz.
Evet, çok uzun zamandır sizi
tutuyoruz kahvelerde, derneklerde, sokakta, esnaf ziyaretleriyle. Şunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü tabii yıllardır iktidara gelmemenin de olumsuz etkisiyle iktidar umudu olmayan, en fazla işte koalisyon ortağı olarak iktidara gelmeyi düşünen bir parti. Dolayısıyla üyelerimiz, örgütlerimiz bu yönden biraz yorgun, özverili çalışmalarına rağmen motivasyon eksikliği var. Gençleri ve kadınları çok daha fazla görmemiz lazım. Kadın zaten temel lokomotif kadınlarımız. Yani Cumhuriyet kadınları, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutuyorlar. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde zaten bir kurultay sürecimiz de var. Örgüt deki üye sayımızın nitelik ve nicelik olarak arttırılması, ön seçimin bir hak olarak her ortamda kabul edilmesi, kadınlarımıza ve gençlerimize hem temsilde hem de yönetimde etkin görevler verilmesi örgütümüzün güçlenmesini sağlayacak. Dolayısıyla halktaki tabanımız da genişleyecektir. Bir mezhep veya etnik parti olmaktan ziyade toplumun tamamını kucaklayan, cumhuriyet değerleriyle, ilkeleriyle barışık ve onları savunan, bu karşı ihtilalci, çağ dışı zihniyeti reddeden insanlarımızın katılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidar için sokağa çıkmalı, iktidar için seçimlere girmeli. Yoksa %25'lerle iktidarın ortağı olmak için seçime girerse milletimize umut veremiyoruz. Umut verenler böyle seçimleri kazanıyorlar.
Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Siz yani özellikle sizin ben konuşmalarınızda verdiğiniz demeçlerde hep dikkatimi çekiyor. Farklısınız. Yani diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki yetkililerden biraz daha farklı düşünüyorsunuz. Gerçekten kadınlara, gençlere çok fazla onları öne çıkarmaya çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Acaba yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi sizin söylemlerinizi dikkate alacak mı diye ben merak ediyorum doğrusu. Sizin bu konuda bir şüpheniz var mı ya da ne düşünüyorsunuz?
Şimdi tabii dışarıdan girdiğimiz için henüz sistemin bir parçası olmadık. Biliyorsunuz insan kaynakları yönetiminde belli bir süre sonra insan o ortamın bir parçası olur. Eksikleri, fazlaları görmez.
Hı hı.
Bir de tabii bizi asker olarak biliyor, emekli asker olarak biliyor sayın dinleyiciler. Ama ben Çukurova Üniversitesi'nde işletme doktorası yaptım. Yönetim, organizasyon konusunda doktora yaptım. Bilimsel çalışmalarımız var. Örgütlerde yönetim ve motivasyon ve iş yaşam kalitesi konusunda tezimiz var. Dolayısıyla organizasyon ve yönetim konusunda uzman olduğumu söyleyebilirim. O açıdan ben yaklaşıyorum. Eğer gençleri, kadınlarımızı yönetimde, temsilde etkin hale getirmezsek Cumhuriyet Halk Partisi %25 tuzağından kurtulamaz. Bu etkinlik de tabii üye sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılmasından geçiyor. Ayrıca mahalle temsilcimizi, ilçe başkanımızı, belediye meclisi üyelerimizi, il başkanımızı, hatta genel başkanımızı binlerce üyemiz seçsin. Yani kurultay delege mafyası derler. Yani böyle daha az sayıda insanın etkin olduğu bir sistem demokratik değil. Biz Türkiye demokrasi getiren partiyiz. Partici demokrasiyi en iyi şekilde, örnek şekilde yaşayan partiyiz. Ön seçim yapan tek partiyiz. Dolayısıyla ön seçim bir hak olarak olmalı. Seçme ve seçilme hakkı gibi üyelerimizin bir hakkı olmalı. Hatta başka partinin üyeleri de gelip bizim o sandıklarda, bizim partinin lideri kim olmalı, ilçe başkanı kim olmalı, bunun uygulamaları var. Özellikle İskandinav ülkelerinde var. Yani bir muhalefet partisinin başkanı kim olacak, iktidar partisinin üyeleri bile oy kullanabiliyorlar. Yani bu geniş katılımlı seçimler demokratiktir. Bir de toplumda taban bulur. Herkes biz seçtik, bu yönteme katıldık derse seçimlerde de bunun sonuçlarını daha geniş oy alarak alabiliriz. Bu konuda hiç kimsenin olumsuz bir tavır takılmaması lazım. Bilimsel esaslara uyması lazım.
Evet, şimdi siz dün gece seçim sonuçları hemen hemen belli olmaya başladıktan sonra şu saate kadar neler yaşadınız? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Bir de onları böyle bir bizimle paylaşırsanız seviniriz.
Tabii milletvekili
tekrar, ne konuşuluyor aranızda?
Tekrar milletvekili seçilmemiz nedeniyle arkadaşlarımız, dostlarımız kutlama telefonları var. Onlara cevap veriyoruz. Sosyal medyadaki mesajlara cevap veriyoruz. Ve mevcut bilgilerle şu anki seçim sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii orada da vurguladığım gibi tweet attık, Facebook'ta paylaştık, arkadaşlarımıza telefonla geçtik, bazı televizyon ve radyolara canlı bağlandık. Orada da söylediğimiz gibi bizim örgütümüzü geliştirmemiz lazım, tabanımızı genişletmemiz lazım. Bu sosyal amaçlı projelerimizi de halka anlatmaya devam etmemiz lazım. Tabii muhalefet, yıllardır muhalefetteyiz, onu çok iyi yapıyoruz, onda sıkıntımız yok, ama iktidar olmak için de devleti iyi tanıyıp vatandaşın önceliklerine, yani güvenlik önceliği, ekonomik refah önceliği, mesela sermaye düşmanlığı bize yakışmaz, ama gelir adaleti, gelir dağılımında adalet Sosyal Demokrat bir parti olarak bizim önceliğimiz olmalı. İnsanları kucaklayan, barışı öngören, dış politikada Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkelere, barışa yönelik ilkelere ön plana çıkaran, Suriye krizi dahil, bir parti olarak yeni CHP söylemlerinden kaçınmamız lazım. Bu gerçekten CHP'ye gönül vermiş insanlarımızı üzüyor. CHP 1923'te kurulan bir partidir. Dolayısıyla köklerine bağlı bir partidir. Temelleri sağlamdır. Yeni arayışlara gerek yok. Temel ilkelere, cumhuriyete bağlılığımızı ifade edelim. Bütün insanları kucaklayalım. Bir etnik veya dini grubun partisi olmadığımızı ifade edelim. Ve özellikle de gençleri ve kadınları bu partide lokomotif yapalım. İktidara gideriz diye düşünüyorum.
Evet. MHP ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani neyi yanlış yaptılar sizce onlar, bu şu anki duruma gelmiş olmaları?
Şimdi MHP'nin konumu çok farklı kendi MHP'den de arkadaşlarımız evet. var. Onlar da aynı öz eleştiri yapıyorlar. Bugün yine Face'de bir resim var. Sayın MHP lideri çay içiyor. Ya çok rahatım diye artık diye iktidarı AKP'ye teslim ettim. Rahatlıkla çayımı içebilirim diye bir espri yapmışlar. Şimdi 2002'de aynı şey. Erken seçim çağrılarıyla AKP için bir iktidar ortamı yaratıldı. İşte mecliste, meclis başkanı seçiminde işte terörle ilgili araştırma önergemizde hep iktidar yanında yer aldı. Şimdi ön seçime girdik ve eridi. Oylarını AKP'ye kaptırdı. O zaman yönetimin buna cevap vermesi lazım. Sanırım kendi işlerinde hesaplaşma yapacaklar. Sonuçta öz eleştiri yaparak kendi durumlarını ortaya koyacaklar. Keşke 7 Haziran'da yanlış irade ortaya koymasalardı. %60 blok hükümet kursaydık, HDP destekli hükümet kursaydık ve AKP'nin 13 yıllık karanlıklarının, rüşvetin, yolsuzluğun hesabını soracak şekilde adaletin arkasında, hakim savcının arkasında durabilseydik, şu an Türkiye çok farklı bir ortamda olurdu, çok daha umutlu olurdu.
Peki HDP'nin milletvekillerinin düşmesi, bu son zamanlarda yaşanan özellikle saldırılar, işte terör olayları etkili olmuş mudur sizce?
Tabii yani bu bir senaryo.
Siz aynı zamanda bir asker olarak da
güvenlik boşluğu yaratıp insanların bu konuda
destek mi oldu yani, gözüyle tabii, bakıldı tabii, yani teröre.
Başbakan da açıkladı. Yani Ankara katliamı bizim oylarımızı arttırdı dedi. Çünkü insanlar korktu. Korkunca da tek başına bir iktidar için kurtuluş ümidi olarak gördü bu şekilde. Tabii HDP'nin bu süreçteki en temel sorunu terörle arasında kesin çizgiler koymamasıydı. Bir yerde terör reddederken, bir yerde terör arka bahçesi gibi gösteren açıklamalar özellikle Güneydoğu'da insanlarda kuşku yarattı, şüphe yarattı ve AKP tekrar Güneydoğu'da ve İstanbul'da HDP'nin kaybettiği milletvekillerinin hepsi AKP'ye geçti. Yani bütün Türkiye'de HDP ve MHP'nin kaybettiği oylar AKP'ye geçti. Dolayısıyla her iki partinin de bu 7 Haziran'daki sonraki süreçte yanlış bir politika izlediği somutlaştı. CHP en azından durumunu korudu ve daha güçlü olarak mecliste muhalefet görevini yerine getirme hazır oldu. Anlaşıldı.
En fazla nerelerde farklı bir şey oldu mu CHP'de? Evet. Onlardan biraz bahseder misiniz?
Şimdi CHP'de çok doğuda filan biraz artışlarımız var.
Bazı yerlerde.
İstanbul, İzmir'de çok önemli değişiklik yok. Ege'de bir kısım, Antalya gibi illerde bir kısım oylarımızı AKP'ye kaptırmışız. Ama İstanbul'da HDP'ye giden oylarımızın döndüğünü, o emanet oyların döndüğünü görüyoruz. Sonuçta baktığımızda CHP'nin bir sağduyulu bir seçmeni var. Onlar CHP'nin arkasında durmaya devam ediyorlar ama bunların oranı %25.
Evet.
Bu bize yetmez. Dolayısıyla o tabanımızı geliştirmemiz lazım. Oy oranımızı %45-50'lere çekmemiz lazım. İşte önümüzdeki süreç kurultay süreci. Bunun tedbirlerinin görüşüleceği süreç.
Kurultayınız ne zaman olacak, tam olarak belli mi tarihi?
Muhtemelen bu ay içinde parti açıklayacak. Dondurulmuştu. Hı-hı. Bırakıldığı yerden devam edecek şekilde açıklayacak. 2-3 ay içinde genel kurultaya gideceğimizi düşünüyorum. Tabii kurultay çözüm olursa bir anlam olur. Herkes bir ön fikir olmadan, bir yerle bağlantı, beklenti olmadan bilimsel doğruları ortaya koyarsa, örgütsel gerçekleri ortaya koyarsa ve demokratik usulleri yaygın bir şekilde kullanabilirsek, ortak akıllı kullanabilirsek çok daha iyi, olumlu sonuçlar alabiliriz. Tabii önümüzde eğer sürpriz bir gelişme olup erken seçim olması, 4 yıllık bir süreç var. Bu süreç içinde hem partimizi yenileyip hem de politikalarımızı geliştirebiliriz.
Şimdi tabii ki dün akşam itibariyle hemen Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Yani hatta soruldu da kendisine, bu istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye sordular. O da kurultayı gösterdi. Hani kurultayda herhalde hakkında...
Doğru cevaptı. Zaten kurultaya giden bir partide genel başkan istifa etmesi kurultay sürecini de zora sokar. Dolayısıyla sağlıklı, demokratik bir kurultayda genel başkanın bu süreci takip etmesi ve desteklemesi, örgüt için faydalıdır. Kendisinin adaylığı konusunda da genel başkanlık gündeme geldiğinde kendi iradesini gösterecektir. Ona göre de seçilen delegeler kurultayda oy kullanacaktır. Tabii bizim önerimiz delege sisteminin kaldırılması. Yani hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar üyesi varsa gitsinler sandığa, genel başkan için oy kullansınlar. Ne kadar çok akıl, o kadar doğru karar. Yani yönetimde budur. Yani 3 kişinin verdiği kararla 30 kişinin verdiği kararın doğruluğu tartışılamaz. 30 kişi mutlaka daha doğru karar verir.
Bu olabilir mi gerçekten? Bu değişim bu yapılabilir mi?
Bu kurultayda zor da, ama kurultayda bu tüzüğü değiştirip sonuç, bir sonraki kurultay.
Evet,
yani
sonuç alınabilir mi?
2 senede bir yenileniyor. Hı hı. 2019 seçimler önceki kurultayda genel başkanımızı bütün üyelere seçtirebiliriz. Bu değişikliği yaptırabiliriz.
Bununla ilgili bir öneri getirmeyi düşünüyor musunuz?
Tabii tabii. Şimdi rapor hazırlıyoruz. Biz önerilerimizi hazırlıyoruz. Gerek ilçe, mahalle, il başkanlığı temsilcilerimizin başkanlarının seçimi, hı hı. gerek meclis üyelerinin seçimi, gerek belediye başkan adaylarının seçimi. Hatta şunu da önerebiliriz. Yani belediye başkanı tek kişi seçiyoruz. 7 kişi katıldı. Hepsi düşük oylar aldı. %21 ile seçilmesin. En çok oy alan iki adayımızı bir daha
yeniden
yapalım. İkinci tercihler de ortaya koysun ki ortaya çıkan adayı en azından parti tabanı kabullenmiş olsun %51 ile. Bu değişiklikler parti içinde yapmamız lazım. Demokratik bir partiyiz. Parti içi demokrasiyi en iyi yürüten bir partiyiz. İddiamız bu. Bunu uygulamada diğer partilere göstermemiz lazım.
Değil mi? Demokratik evet. davranmak.
Hatta partiler yasasını da değiştirerek bunları diğer partilere de zorlamamız lazım. Mesela 100 milletvekili Türkiye milletvekili yapıp kontenjan 450 milletvekili bütün partilerin ön seçimle sıralaması konusunda partiler kanununda da değişiklik yapmamız lazım.
Hı hı. Peki şimdi bundan sonrasında nasıl bir tablo görüyorsunuz? Yani Türkiye'de bugün itibariyle yeni bir gün başladı. Yeni bir artık tek başına iktidar olan bir hükümet kuruluyor. Siz artık muhalefette olan bir milletvekili olarak nasıl bir süreç gidecek? Türkiye'yi neler bekliyor diye böyle bir...
Şimdi geçmiş 13 yıla baktığımızda şayet gösteri hakkını kullanan vatandaşlarımıza bir saldırı olmazsa, biber gazları kullanmazsa, tomalarla insanlarımıza soğukta su sıkılmazsa, insanlar ötekileştirilmezse, haksızlık yapılmazsa...
Ama Sayın Davutoğlu bu şey işte, demişti.
Garantilerini veriyor ama uygulamada göreceğiz
şöyle
bunu.
Şöyle dedi, Mevlana'dan atıfta, evet, dün ile gitti cancağızım, yeni şeyler söylemek ha. lazım dedi. Çok da güzel bir söz. Bundan sonra hakikaten...
Ama Anadolu'da da yine yaygın lafla peynir gemisi yürümez. İcraatları göreceğiz.
Karşılıklı
böyle bir... Dediklerini icraatta gösterirse biz de özellikle anayasal anlamdaki değişiklikler için, Türkiye'de hak ve özgürlüklerin gelişmesi için, sosyal vaatlerimiz var, bize yakın vaatler de bulundular AKP son dönemde. Onların gerçekleşmesi için, örgütlenme haklarının, sendikal hakların... geliştirilmesi için biz iktidara yardımcı oluruz. Çünkü parti programımızda bunlar var. Dış politikada Suriye'de krizin çözümü, insanların kendi vatanına dönmesi için Esed'le Esed'siz bize ne? Onu Suriyeliler karar versin. Yani Türkiye bunu dikte edemez. Başka ülke de dikte edemez. Esed'le başlarlar. Sonra seçim olur. Esed kaybeder. Başka biri Suriye'yi yönetir. Bu onların iç işi. İşte Avrupa Birliği projelerimiz var. Avrupa Birliği'ne girişle ilgili hep hı hı. İkinci plan atıldı. Tabii bu temel hak ve özgürlükler açısından çok önemli. Adalet ve yargıda reform önerilerimiz var. Adalet Bakanı ve müsteşarın çıkması, hakimler, savcıların ayrı kurullar olması, savcılarla avukatların eşit hale getirilmesi. Bu konularda biz iktidarla güzel şeyler yapabiliriz. Yeter ki iyi niyetli olsunlar.
Birlikte çalışabiliriz diyorsunuz.
Birlikte çalışabiliriz. Yani vaatlerimizin gerçekleştirmesi konusunda ya bunlar bizim vaadimiz işte gerçekleşirse iktidara yarar diye bir şey yok. Zaten meclis açık. Hatta o yayın yasağını da kaldıralım. Meclis çalıştığı sürece milletimiz izlesin. Bir yayın yasağı da bu yargılamalarda var. Yargılamalardaki yasağı da kaldıralım. İsteyen televizyon kanalları mahkemelerdeki yargılamaları yayınlasın millette. Millet adına yapılan yargılamaları izlesin. Bundan çekinecek bir şey yok. Ancak suç işleyenler, adil yargılama yapmayanlar bundan çekinebilir.
Evet. Şimdi baktığımızda özellikle son bir ayda çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri çok çalıştılar. Siz de onlardan birisiniz. Çok çalıştınız. Ciddi anlamda bir inanç vardı gözlemlediğimiz. Yani sanki bu sefer alacağız havası vardı. Şu anda o aslında bir şey miydi? Yani kendilerini mi inandırmıştı buna, yoksa dışarıdan halkın onlara gösterdiği bir etki miydi? Yani bu nasıl bu inanç oluşmuştu?
Şimdi şöyle bir şey var tabii. Yani son dönemde özellikle bu Ankara katliamından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşmediği bir grup, girmediği bir sokak, konuşmadığı bir insan yoktu. Herkes bizi sevgiyle kucakladı. Hı hı. Ki eski bir asker olmama rağmen, hakkımda bir sürü olumsuz yalan propagandalar yapılmasına rağmen, çantamız elimizde, İstanbul'un her noktasında dolaştık, insanlarla kucaklaştık. Bu anketler de bunu ortaya koydu. Yani anketlerin çoğu da CHP'nin yükselen değer olduğunu somut olarak ortaya koydular. Ancak demin de ifade ettiğim gibi bu sarayın ortaya koyduğu senaryo millette karşılığını buldu. Millet korkutuldu ve tek başına iktidar için AKP'ye oy vermeye zorlandı. Demokratik
korkmak yani. Hani gerçekten insanlar korktuğu için
yok.
Mi?
Her tarafta bombalar patlıyor. Eskiden patlamıyordu tek başına iktidar. Öyle dediler zaten. Yani saray da onu söyledi. Başbakan da onu söyledi. Yani bize verin tek başımız, iş başına tek başına diyerek verin eskisi gibi barışçı.
Tuttu o sloganı galiba. Yani. Evet, tek zaten başına, o, iş başına, iş değil mi?
Böyle bir akşam da bunu birkaç sefer başbakan tekrarladı. O tuttu yani.
Evet.
Zaten maksat da oydu. Biz onu tersine çevirmeye çalıştık. Kendi açımızdan yerimizde durduk, sağlam durduk ama yanımızdaki bloktaki diğer iki parti yerinde duramayınca, eriyince biz de muhalefette hatta 160 iktidar olan bir gruptan zayıflayarak ayrılmak zorunda kaldık. Yani 7 Haziran iradesi tarihin karanlık sayfasına gömüldü ama bu sonuçta HDP'nin ve MHP'nin büyük sorumluluğu var.
Bu seçim sonucunda, evet, diyorsunuz. Peki sizin üzgün müsünüz, bir kere onu bir sorayım. Yani nasıl hissediyorsunuz kendinizi bu sonuçtan dolayı?
Mutlaka üzgünüz. Partililerimize, aydınlarımıza verdiğimiz bir iktidar sözü var. İşte bu karanlıkların aydınlatılması için bir yerden başlayacağımız sözü var. İşte adalet başta olmak üzere, milli eğitim başta olmak üzere, insanlarımızın, velilerimizin sorunları var. Onları çözmek için vaatlerimiz var. Günde 10-15 kişi burs için, iş için müracaat ediyor. Yurt için müracaat ediyor. Onlara sözlerimiz var.
Hı hı.
Tabii onların hiçbiri olmadı. Ancak şimdi bazı uygulamaları genel merkeze de önereceğiz. İktidarda olduğumuz belediyelerde, hı hı, işte aile sigortası gibi, yurt sorununun çözülmesi gibi, öğrencilere burs sağlanması gibi pilot uygulamalar yapıp iktidara geldiğimizde işte Sarıyer'de, Beşiktaş'ta belediyeler imkanlarımız ölçüsünde bak uyguluyoruz deyip ikna konusundaki sorunumuzu aşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu da genel merkeze önereceğiz.
Böyle bir öneri, evet, de bulunacaksınız. Bu güzel.
Beşiktaş Belediyesi, evet, gücüne göre 100 aileye aile sigortası versin. Biz de gösterelim. Bak aile sigortası veriyoruz. Daha çağdaş, daha insancıl. Ya insanların onuruyla oynamadan kredi kartlarına paralarını yatırarak bunu sağlıyoruz diye uygulamalar, bunu hep söylüyordu zaten. Hı hı. Diğer partiler de söylüyordu. Partilerimiz de niye uygulamıyoruz belediyelerimizin olduğu, işte Eskişehir'de, büyükşehir bizde olan illerimiz de var. Onlar da uygulayabiliriz.
Bu güzel bir
ikna edici olur. Evet.
Bence de, evet, yani seçmende de şey yer bulacak bir, evet, şey. Evet. Olabilirse tabii bunları siz sunacaksınız.
Tabii,
kabul görürse şey, tabii değil mi?
Tabii.
İşiniz oldukça yani zor gibi gözüküyor ama sanıyorum bu 4 yıllık süreç içerisinde yine çok çalışmak bekliyor sizi gibi görünüyor. Gerçi bu dönemde çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Bundan sonra artık Ankara'ya gideceksiniz. Orada muhalefet görevinizi yapacaksınız ama asıl sizin anladığım kadarıyla söylemlerinizden kendi partinizin içinde bir geliştirme, bir çalışma başlatmak istediğinizi anlıyorum. Yani önerilerle.
Önceliğimiz kendi partimizi, üyelerimizi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek ve iktidara hazırlamak. Demin tabii imkansızla ilgili görev yaptım, Foça'da görev yaptım. Levent'lerin bir sözü vardır. İmkansız başarırız, zoru başarırız, imkansız zaman alır diye. Dolayısıyla biz zoru başarırız ama imkansız da eğer mücadele edersek zaman içinde onu da çözebiliriz. Bu konuda biz bilimsel düşünüyoruz, çağdaş değerleri, hı-hı, savunuyoruz, Cumhuriyeti savunuyoruz, saltanatı, Osmanlı'yı savunmuyoruz. Yani modası geçmiş, çağa geçmiş ideolojileri savunmuyoruz. İnsanlarımız aydın, hiç kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz. Özgürlükleri özümsemişiz. Zaten bizim bize ait olan belediyelerde bunu bütün Türkiye görüyor. Yani örneklerini sunuyoruz. Sosyal projelerde de bunların örneklerini sunmaya başlarsak, yerel yönetimlerden başlayarak biz genel yönetimden yerel yönetimlere gidelim diyorduk. Tabii 2019 çok önemli bir yıl. Yani Cumhurbaşkanı seçimi var, yerel seçim var, genel seçim var. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Bu konuda da partililerimize, hep emektarlar birlikte çok güzel işler yapacağız. Onların önünü açmamız lazım. Yani temel çözüm orada. Yani gençlerin ve kadınlarımızın önünü açarsak, temsilde ve yönetimde adaleti sağlarsak biz 2019'da iktidara yürüyebiliriz.
Ya bunun olabileceğine inanıyor musunuz gerçekten? Yani partide buna yer vereceklerine, yönetimin buna sıcak bakacağına inanıyor musunuz siz?
Genel başkanın özellikle kadın kotasıyla önemli bir adım attığını, %10'luk genç kotasıyla önemli bir adım attığını biliyorum. En son toplantıda da genç kotasını arttıralım şeklinde bir beyanı olmuştu. Kotalarla falan işimiz olmasın. Gençleri, 35 yaş altı gençleri, kadınlarımızı, erkekleri 1/3 oranında yönetimde etkin kılalım. Kontenjandan vazgeçip herkes kendi içinde sıralansın, yarışsın ve birlikte ülkeyi kucaklayalım, tabana yayılalım, gençlere, kadınlara yayılalım. Dolayısıyla iktidara yürüyelim diyorum. Aslında kilit nokta burası. Bunu yaparsak, her kesime açılırsak çok daha başarılı sonuçlar alabiliriz.
Peki, çok fazla da yormak istemiyorum sizi. Bugün seçimin ardından hemen böyle moraliniz de bozukken böyle seçimi değerlendirelim diye konuşmuştuk zaten. Öyle bir güne denk geldi. Morali bozuk olan diğer arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz?
Tabii bizim morallerimiz bozuk ama HDP ile MHP'nin moralleri daha yerlerde da sürülüyor. Tabii onların çok daha iyi öz eleştiri yapması lazım. Türkiye'yi bu noktaya niye getirdik diye birbirlerine sormaları lazım. Biz hep söyledik. Özellikle MHP'ye başbakanlığı bile teklif ettik. Şimdi geldiği nokta ortada. HDP de aynı. Yani terörle aranında mesafe koyduk. Genel başkanımız defalarca tekrar etti. Bir tarafta terör reddeden açıklama yapıp öbür tarafta terör arka bahçesi gösteren açıklamalar, işte milletteki karşılığı bu oldu. Güneydoğu'da AKP oylarını arttırdı. Sonuçta insanların samimi olması lazım. Terörle, silahla, baskıyla, şantajla, tehditlerle siyaset olmaz, demokrasi olmaz. Açık fikirlikle oturup insanlar sorunlarını konuşacak, ortak paydalarda buluşacak. Nelerde anlaşamayız değil, nelerde anlaşırız diye masaya oturursa insanlar mutlaka anlaşacakları noktaları bulurlar ve daha mutlu bir gelecek için birlikte çalışırlar, geleceği birlikte yaratırlar.
Şimdi belki çok hani özel bir durum olacak ama şöyle bir şey söyleniyor. Yani bu çok önemli benim için, bunu dillendirmek isterim. Genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte yetkili organlarına, işte üst işte yönetimdekilere ya da belediyelerine işte ulaşmak isteyen bazı insanlar diyorlar ki biz AK Parti'nin istediğimiz her kişiye ulaşabiliyoruz. Anında dönüş yapıyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlara ulaşmak bize çok zor. Yani böyle bir şey mi var? Uzaklık, kopukluk, ilgisizlik mi var acaba diye de bir öz eleştiri yapabilir misiniz acaba kendi içinizde? Bunu da böyle dillendirmiş olayım. Gelen kulisler bunlar.
Tabii genelleme doğru, her zaman doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de insanlarımızla iç içe her telefonuna çıkan, onların sorunlarıyla ilgilenen, doğruları söyleyen yöneticilerimiz, kardeşlerimiz de var. AKP'de bunu yapmayanlar da var. Ancak AKP'liler özellikle yerel yönetimlerde halkın elini sıktıkları, cenazesinde, düğününde, özel gününde yanında olduklarını, işte yıllardır bu belediyeleri kazanarak, oy potansiyellerini koruyarak buraya gelmelerinde yerel yönetimlerin en önemli etken olduğunu aklı, vicdanı herkes itiraf ediyor. Acı ama gerçek. Biz de aynı durumda olmalıyız. Bizim yerel yönetimlerimiz de aynı görevleri icra etmeli. Şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle gençler için şunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten gençleri, kadınları inanarak, yani siyaset için, o için değil, inandığı için ön plana çıkarmak isteyen bir partidir. Onlar da biraz önce vurguladığımız hakların sağlanmasında, kontenjanların kaldırılmasında, temsilde ve yönetimde etkin olmalarında birlikte mücadele edelim. İşte kurultay süreçlerinde bunları yetkili organlardan geçirelim ve Türkiye'ye, Türk siyasetine önemli bir açılım yapalım. Halkla bütünleşme konusunda, iletişim konusunda gençlerimiz ve kadınlarımız erkeklerden çok daha pozitifler. Ziyaretlerde bulunuyoruz. Önümüzde Cumhuriyet kadınları yürüyor. Onlar bize takdim ediyor. Gençlerimiz de kapının önünde sigara içip birbirleriyle sohbet ediyorlar. Tabii anne sevgisi, genç bayan şefkati, nezaketi Türk siyasetine hakim olmalı.
Güzel. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz sana.
Böyle sıcağı sıcağına bir değerlendirme olmuş oldu dinleyiciler için de. Bizi dinlediğiniz için ben Neşe Berber çok teşekkür ediyorum. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Dursun Çiçek konuğumuzdu Beşiktaş Radyo'da. Kendisine de çok teşekkür ediyorum geldiği için. Hayırlı uğurlu olsun bütün seçim sonuçları tüm Türkiye için. Size de başarılar diliyorum.
Teşekkür ederim. Keşke CHP'nin iktidarını konuşsaydık. Muhalefetini konuştuk. İnşallah iktidarını konuşacağımız günlerde yakındır. Yeter ki çalışalım. Halkı kucaklayalım. Çok teşekkürler bu imkanı verdiğiniz için.
Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
Kent gündemi, iş dünyası, yerel yönetimler, magazin, aktualite, stüdyo konukları, canlı yayınlar, Radyo Beşiktaş'ta.